Yuhanna. Bölüm 1. Başlangıçta söz vardı.
Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir. Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. O tanıklık için ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi o ışık değildi. Ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu. Ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi. Ama kendi halkı onu kabul etmedi. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de onun yüceliğini, babadan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi:
"Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı diye sözünü ettiğim kişi budur.
Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. Onu babanın bağrında bulunan ve kendisi Tanrı olan biricik oğul tanıttı."
Yahya peygamberin ortaya çıkışı.
Yahudiler Yahya'ya "Sen kimsin?" diye sormak üzere Kudüs'ten kahinlerle Levillileri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi.
"Ben Mesih değilim,"
diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine
"Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?"
diye sordular. O da
"Değilim,"
dedi.
"Sen o peygamber misin?"
sorusuna
"Hayır,"
cevabını verdi. O zaman ona
"Kimsin? Söyle de bizi gönderenlere bir cevap verelim,"
dediler.
"Kendin için ne diyorsun?"
Yahya
"Yeşaya peygamberin dediği gibi Rabbin yolunu düzeltin diye çölde yükselen sesim ben,"
dedi. Yahya'ya gönderilen bazı ferisiler ona
"Sen Mesih, İlyas ya da o peygamber değilsen niye vaftiz ediyorsun?"
diye sordular. Yahya onlara şöyle cevap verdi:
"Ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim."
Bütün bunlar Şeria Nehri'nin ötesinde bulunan Beytanya'da Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu.
Tanrı kuzusu.
Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi:
"İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Kendisi için benden sonra biri geliyor. O benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı dediğim kişi işte budur. Ben onu tanımıyordum. Ama İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim."
Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü:
"Ruhun güvercin biçiminde gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen kutsal ruhla vaftiz eden odur dedi. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim.
İsa'nın ilk öğrencileri.
Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. Oradan geçmekte olan İsa'ya bakarak,
İşte Tanrı kuzusu,
dedi. İki öğrenci onun söylediklerini işitince İsa'nın ardından gittiler. İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce onlara,
ne arıyorsunuz
diye sordu. Onlar da,
nerede oturuyorsun Rabbi,
dediler. Rabbi, öğretmenim anlamına gelir. İsa,
gelin görün,
dedi. Gidip onun nerede oturduğunu gördüler. Ve o gün onunla kaldılar. Saat 4 sularıydı. Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri Simon Petrus'un kardeşi Andrea'ydı. Andrea önce kendi kardeşi Simon'u bularak ona,
biz Mesih'i bulduk,
dedi. Mesih, meshedilmiş anlamına gelir. Andrea kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı.
Sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun. Kifas diye çağrılacaksın,
dedi. Kifas, kaya anlamına gelir. Ertesi gün İsa, Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona,
ardımdan gel,
dedi. Filipus da Andrea ile Petrus'un kenti olan Betsaida'dandı. Filipus, Natalya'yı bularak ona,
Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf'un oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk,
dedi. Nataliel Filipus'a,
Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi,
diye sordu. Filipus,
gel de gör,
dedi. İsa, Nataliel'in kendisine doğru geldiğini görünce, onun için,
İşte, içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli,
dedi. Nataliel,
beni nereden tanıyorsun,
diye sordu. İsa,
Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm,
cevabını verdi. Nataniel,
Rabbi, sen Tanrı'nın oğlusun, sen İsrail'in kralısın,
dedi. İsa ona dedi ki,
seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin.
Sonra da,
size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını, Tanrı'nın meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz,
dedi.
Bölüm 2. İsa'nın ilk mucizesi.
Üçüncü gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi oradaydı. İsa ve öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap tükenince İsa'nın annesi ona,
şarapları kalmadı,
dedi. İsa,
anne, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi,
dedi. Annesi hizmet edenlere,
size ne derse onu yapın,
dedi. Yahudilerin geneleksel temizliği için oraya konmuş, her biri 80 ile 120 litre alan 6 taş küp vardı. İsa hizmet edenlere,
küpleri suyla doldurun,
dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Sonra hizmet edenlere,
şimdi bundan alın, şölen başkanına götürün,
dedi. Onlar da götürdüler. Şölen başkanı şarap olmuş suyu tattı, bunun nereden geldiğini bilemedi. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp ona dedi ki,
Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın.
İsa bu ilk mucizesini Celile'nin Kana köyünde yaptı ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler.
İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve öğrencileri Kefernahum'a gidip orada birkaç gün kaldılar. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. İsa da Kudüs'e gitti. Tapınakta sığır, koyun ve güvercin satanlarla orada oturmuş para bozanları gördü. İplerden bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. Para bozanların paralarını döktü ve masalarını devirdi. Güvercin satanlara,
"Bunları buradan kaldırın. Babamın evini pazar yerine çevirmeyin,"
dedi. Öğrencileri, "Senin evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek," diye yazılmış olan sözü hatırladılar. Yahudiler İsa'ya,
"Bunları yaptığına göre bize nasıl bir mucize göstereceksin?"
diye sordular. İsa şu cevabı verdi:
"Bu tapınağı yıkın. 3 günde onu yeniden kuracağım."
Yahudiler,
"Bu tapınak 46 yılda yapıldı. Sen onu 3 günde mi kuracaksın?"
dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar. Kutsal yazıya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler. Fısıh bayramında İsa'nın Kudüs'te bulunduğu sırada yaptığı mucizeleri gören birçokları onun adına iman ettiler. Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin ona bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.
Bölüm 3. İsa ile Nikodim.
Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek,
"Rabbi, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle birlikte olmadıkça hiç kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz,"
dedi. İsa ona şu karşılığı verdi:
"Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez."
Nikodim,
"Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?"
diye sordu. İsa şöyle cevap verdi:
"Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerde eser, sesini işitirsin. Ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan her adamda böyledir."
Nikodim İsa'ya,
"Bunlar nasıl olabilir?"
diye sordu. İsa ona şöyle cevap verdi:
"Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsınız. Gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur. Dünyaya ışık geldi. Ama insanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder. Ve işleri açığa çıkmasın diye ışığa gelmez. Ama gerçeği uygulayan kişi işlerini Tanrı'ya dayanarak yaptığı belli olsun diye ışığa gelir.
Yahya'nın tanıklığı.
Bundan sonra İsa ile öğrencileri Yahudiye diyarına geldiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti. Yahya da Salim yakınındaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz oluyorlardı. Yahya henüz hapse atılmamıştı. O sıralarda Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı. Öğrencileri Yahya'ya gelerek,
"Rabbi!"
dediler.
"Şeria nehrinin ötesinde seninle olan, kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte o adam vaftiz ediyor. Herkes de ona gidiyor."
Yahya şöyle cevap verdi.
"İnsan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Ben Mesih değilim ama onun öncüsü olarak gönderildim dediğime siz kendiniz tanıksınız. Gelin kiminse güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böylece tamamlandı. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Yukarıdan gelen herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelense herkesten üstündür. Ne görmüş ne işitmişse ona tanıklık eder. Ama tanıklığını kimse kabul etmez. Onun tanıklığını kabul eden Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır. Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı ruhu ölçüyle vermez. Baba oğlu sever ve her şeyi ona emanet etmiştir. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğlun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.
Bölüm 4. İsa ile Samiriyeli kadın.
Ferisiler İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular. Aslında İsa'nın kendisi değil, öğrencileri vaftiz ediyorlardı. İsa bunu öğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine Celile'ye gitti. Giderken Samiriye'den geçmesi gerekti. Böylece Samiriye'nin Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakub'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakub'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanında oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona,
"Bana su ver, içeyim,"
dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samiriyeli kadın,
"Sen Yahudisin, bense Samiriyeli bir kadınım,"
dedi.
"Nasıl olur da benden su istersin?"
Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur. İsa kadına şu cevabı verdi.
Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver, içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, ondan dilerdin. O da sana diri su verirdi.
Kadın.
Efendim.
Dedi.
Su çekecek bir şeyin yok. Kuyu da derin. Böyle olunca diri suyu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş, kendisi oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha büyük müsün?
İsa şöyle cevap verdi.
Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak.
Kadın.
Efendim.
Dedi.
Bu suyu bana ver. Böylece ne susayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim.
İsa.
Git. Kocanı çağır ve buraya gel.
Dedi. Kadın.
Kocam yok.
Cevabını verdi. İsa.
Kocam yok demekle doğruyu söyledin.
Dedi.
Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adamsa kocan değildir. Doğruyu söyledin.
Kadın.
Efendim, anlıyorum. Sen bir peygambersin.
Dedi.
Atalarımız bu dağda tapındılar. Ama sizler tapınılması gereken yerin Kudüs'te olduğunu söylüyorsunuz.
İsa ona şöyle dedi.
Kadın, bana inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Kudüs'e tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapınıyorsunuz. Biz bildiğimize tapınıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.
Kadın İsa'ya.
Mesih denilen meshedilmiş olanın geleceğini biliyorum.
Dedi.
O gelince bize her şeyi bildirecektir.
İsa.
Seninle konuşan ben, oyum.
Dedi. Bu sırada İsa'nın öğrencileri geldiler. Onun bir kadınla konuşmasına şaştılar. Bununla birlikte hiçbiri ne istiyorsun ya da o kadınla neden konuşuyorsun demedi. Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti. Ve halka şöyle dedi.
Gelin yapmış olduğum her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur?
Halk da kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı. Bu arada öğrencileri.
Rabbi yemek ye.
Diye İsa'ya rica ediyorlardı. Ama İsa.
Benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var.
Dedi. Öğrenciler birbirlerine
acaba biri ona yiyecek mi getirdi?
Diye sordular. İsa
benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır.
Dedi.
Sizler ekinleri biçmeye daha 4 ay var demiyor musunuz? İşte size söylüyorum. Başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır. Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye biçen şimdiden ücretini alır. Sonsuz yaşam içinde ürün toplar. Biri eker, başkası biçer sözü bu durumda doğrudur. Ben sizi emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek verdiler. Siz ise onların emeğinden yararlandınız.
O kentten birçok Samiriyeli
yapmış olduğum her şeyi bana söyledi
diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti. Samiriyeliler ona gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada 2 gün kaldı. Onun sözü üzerine daha birçokları iman etti. bunlar kadına?
Bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değildir,
diyorlardı.
Kendimiz işittik. Onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz.
Bir memurun oğlu iyileştiriliyor.
Bu iki günden sonra İsa oradan ayrılıp Celile'ye gitti. İsa'nın kendisi bir peygamberin kendi memleketinde saygınlığı olmadığına tanıklık etmişti. Celile'ye geldiği zaman Celileliler onu iyi karşıladılar. Çünkü onlar da bayrama gitmişler ve bayramda onun Kudüs'te yaptığı her şeyi görmüşlerdi. İsa yine suyu şaraba çevirdiği Celile'nin Kana köyüne geldi. Orada saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefernuhum'da hastaydı. Adam İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye geldiğini işitince yanına gitti. Ölmek üzere olan oğlunu gelip iyileştirmesi için ona yalvardı. O zaman İsa adama,
"Sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz,"
dedi. Saray memuru İsa'ya,
"Efendim, çocuğum ölmeden önce yetiş,"
dedi. İsa,
"Git, oğlun yaşayacak,"
dedi. Adam İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti. Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşamakta olduğunu bildirdiler. Adam onlara oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu.
"Dün öğleüstü saat 1'de ateşi düştü,"
dediler. Baba bunun İsa'nın
"Oğlun yaşayacak,"
dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti. Bu da İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye gelişinde yaptığı ikinci mucizeydi.
Bölüm 5. Havuzdaki kötürüm iyileştiriliyor.
Bundan sonra Yahudilerin bir bayramı vardı ve İsa Kudüs'e gitti. Kudüs'te koyun kapısı yanında İbranice'de Beit Esta denilen 5 eyvanlı bir havuz vardır. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa adamı yatmakta görüp onun uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca ona,
"İyi olmak ister misin?"
diye sordu. Hasta şöyle cevap verdi.
"Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Gireceğim anda benden önce başkası giriyor."
İsa ona,
"Kalk, döşeğini topla ve yürü,"
dedi. Adam o anda iyileşti. Döşeğini toplayıp yürümeye başladı. O gün Sept günüydü. Bu yüzden Yahudiler iyileşen adama,
"Bugün Sept günü,"
dediler.
"Döşeğini toplaman yasaktır."
Ama adam onlara şöyle cevap verdi.
"Beni iyileştiren kişi bana döşeğini topla ve yürü dedi."
"Sana döşeğini topla ve yürü diyen adam kim?"
diye sordular. İyileşen adam ise onun kim olduğunu bilmiyordu. Çünkü orası kalabalık olduğundan İsa çekilmişti. İsa daha sonra adamı tapınakta buldu.
"Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin,"
dedi. Adam Yahudilere gidip kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Sept günü böyle şeyler yaptığı için Yahudiler İsa'ya zulmetmeye başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi.
"Babam şimdiye dek çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum."
İşte bu nedenle Yahudiler onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Sept gününü bozmakla kalmamıştı. Aynı zamanda Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılıyordu.
Yaşam veren İsa.
İsa Yahudilere şöyle karşılık verdi.
Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Sizler şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, oğul da dilediği kimselere öylece yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz. Tüm yargılama işini oğula verdi. Öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandırmaz. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz. Ölümden yaşama geçmiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor. Geldi bile. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliği verdi. Ona yargılama yetkisini de verdi. Çünkü o insanoğludur. Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik etmiş olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler.
İsa'ya tanıklık.
Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır. Eğer kendim için ben tanıklık edersem, tanıklığım geçerli olmaz. Ama benim için tanıklık eden başka biri vardır. Onun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bilirim. Siz Yahya'ya adamlar gönderdiniz. O da gerçeğe tanıklık etti. İnsandan tanıklık kabul ettiğim için değil, kurtulmanız için bunları söylüyorum. Yahya, yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için coşmak istediniz. Ama benim Yahya'nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için babanın bana verdiği işler, şu yaptığım işler beni babanın gönderdiğine tanıklık ediyor. Beni gönderen baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman onun ne sesini işittiniz ne de şeklini gördünüz. Onun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü onun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlarda sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. İnsanlardan övgü kabul etmiyorum. Ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Ben babamın adına geldim. Ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Babanın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan umut bağladığınız Musa'dır. Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?
Bölüm 6. İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
Bundan sonra İsa Celile, Taberiye gölünün karşı yakasına geçti. Büyük bir kalabalık onun ardından gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a
"Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?"
diye sordu. Bu sözü onu sınamak için söyledi. Kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu cevabı verdi.
Her birinin az bir şey yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez.
Öğrencilerinden biri, Simon Petrus'un kardeşi Andrea, İsa'ya dedi ki,
burada 5 arpa ekmeğiyle 2 balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?
İsa,
halkı yere oturtun,
dedi. O yerde bol çimen vardı. Böylece halk yere oturdu. Oradaki erkeklerin sayısı 5000 kadardı. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara istedikleri kadar dağıttı. Balıklarla da aynı şeyi yaptı. Herkes doyunca İsa öğrencilerine,
"Artıkları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın,"
dedi. 5 arpa ekmeğinden yiyenlerin bıraktığı artıkları topladılar ve bunlarla 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce,
"Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur,"
dedi. İsa, onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine dağa çekildi.
İsa su üstünde yürüyor.
Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir kayığa binerek gölün karşı yakasındaki Kefernahum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmıştı ve İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 3 mil kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üstünde yürüyerek kayığa yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa onlara,
"Benim, korkmayın,"
dedi. Bunun üzerine onu kayığa almak istediler. O anda kayık gitmekte oldukları karaya vardı. Ertesi gün gölün karşı yakasında kalmış olan halk önceden orada sadece bir tek kayık bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu kayığa binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Taberiye'den başka kayıklar geldi. Halk İsa'nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce kayıklara binerek Kefernahum'a İsa'yı aramaya gitti. Onu gölün karşı yakasında buldukları zaman,
"Rabbi, buraya ne zaman geldin?"
diye sordular.
Yaşam ekmeği.
İsa şöyle cevap verdi.
"Size doğrusunu söyleyeyim. Mucizeler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici olan yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalan yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir."
Onlar da şunu sordular.
"Tanrı'nın işlerini yapmak için ne yapmalıyız?"
İsa,
"Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir,"
diye cevap verdi. Bunun üzerine,
"Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir mucize yaratacaksın? Ne yapacaksın?"
dediler.
"Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi. Yemeleri için onlara gökten ekmek verdi."
İsa onlara dedi ki,
"Size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir.
Onlar da...
Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeği ver,
dediler. İsa,
yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz,
dedi.
Ama ben size dedim ki, beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek. Ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği şudur: bana verdiklerinden hiçbirini yitirmeyeyim, ama son günde hepsini dirilteyim. Çünkü babamın isteği, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.
Gökten inmiş olan ekmek benim dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar.
Yusuf'un oğlu İsa değil mi bu?
Diyorlardı.
Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim diyor?
İsa,
aranızda söylenmeyin,
diye cevap verdi.
Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmezse o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir. Bu bir kimsenin babayı gördüğü anlamına gelmez. Sadece Tanrı'dan gelen babayı görmüştür. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler. Yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Eğer bir kimse bu ekmekten yerse sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir.
Bunun üzerine Yahudiler,
bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir,
diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara şöyle dedi:
size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır. Ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım da gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar.
İsa bu sözleri Kefernahum'da, Havra'da ders verirken söyledi.
Birçok kişi İsa'yı terk ediyor.
Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince,
bu söz çetindir, bunu kim dinleyebilir,
dediler. Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa,
bu sizi şaşırtıyor mu,
dedi.
Ya insanoğlunun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz? Yaşam veren ruhtur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var.
İsa, iman etmeyenlerin ve kendisini ele verecek olanın kim olduğunu başlangıçtan biliyordu.
Sizlere babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez. Dememin nedeni budur,
dedi. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri dönüp artık onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman 12'lere,
siz de mi ayrılmak istiyorsunuz,
diye sordu. Simon Petrus şu cevabı verdi.
Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın.
İsa onlara şu karşılığı verdi.
Siz 12'leri seçen ben değil miyim? Yine de aranızdan biri iblistir.
Simon İskariot'un oğlu Yahuda'dan söz ediyordu. Çünkü Yahuda 12'lerden biri olduğu halde İsa'yı ele verecekti.
Bölüm 7. İsa Kudüs'e gidiyor.
Bundan sonra İsa Celile'de dolaşmaya başladı. Yahudiler onu öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye'de dolaşmak istemiyordu. Yahudilerin çardak kurma bayramı yaklaşmıştı. Bu nedenle İsa'nın kardeşleri ona,
"Buradan ayrıl, Yahudiye'ye git,"
dediler.
"Öğrencilerin de yaptığın işleri görsünler. Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Madem ki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster."
Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. İsa onlara,
"Benim zamanım daha gelmedi,"
dedi.
"Oysa sizin için zaman hep uygundur. Dünya sizden nefret edemez ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı."
İsa bu sözleri söyleyip Celile'de kaldı. Ne var ki kardeşleri bayramı kutlamaya gidince kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil, gizlice gitti. Yahudiler de onu bayram sırasında arıyor,
"O nerede?"
diye soruyorlardı. Kalabalık arasında onunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları,
"İyi adamdır."
Bazıları da,
"Hayır, tam tersine, halkı saptırıyor,"
diyorlardı. Bununla birlikte Yahudilerden korktukları için hiç kimse ondan açıkça söz etmiyordu. Bayramın yarısı geçmişti. İsa da tapınağa gidip halka ders vermeye başladı. Yahudiler şaşırmışlardı.
"Bu adam hiç öğrenim görmediği halde nasıl bu kadar bilgili olabilir?"
diyorlardı. İsa onlara,
"Öğretişim benim değil, beni gönderenindir,"
diye karşılık verdi.
"Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretişin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister. Ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve onda haksızlık yoktur. Musa size kutsal yasayı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz yasayı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz?"
Kalabalık,
"Cin çarptı seni,"
dedi.
"Seni öldürmek isteyen kim?"
İsa,
"Ben bir iş yaptım, hepiniz şaştınız,"
diye cevap verdi.
"Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil, atalarınızdan kalmadır. Sept günü birini sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye sept günü biri sünnet ediliyor da sept günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın. Yargınız adil olsun."
İsa Mesih midir?
Kudüslülerin bazıları,
"Öldürmek istedikleri adam bu değil mi?"
diyorlardı.
"Bakın,
açıkça konuşuyor. Ona bir şey demiyorlar. Yoksa önderler onun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman onun nereden geldiğini kimse bilmeyecek.
O sırada tapınakta ders veren İsa yüksek sesle şöyle dedi.
Hem beni tanıyorsunuz hem de nereden olduğumu biliyorsunuz. Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. Onu siz tanımıyorsunuz. Ben onu tanırım. Çünkü ben ondanım. Beni o gönderdi.
Bunun üzerine onu yakalamak istediler. Ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti. Halktan birçok kişi ise ona iman etti.
Mesih gelince bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak?
Diyorlardı. Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını işittiler. Başkâhinler ve Ferisiler onu yakalamak için görevliler gönderdiler. İsa,
kısa bir süre daha sizinleyim,
dedi.
Sonra beni gönderene gideceğim. Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz.
Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine,
bu adam nereye gidecek de biz onu bulamayacağız?
Dediler.
Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Greklere mi ders verecek? Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz diyor. Ne demek istiyor?
Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi.
Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır.
Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halktan bazıları bu sözleri işitince,
gerçekten o peygamber budur,
dediler. Bazıları da,
bu Mesih'tir,
diyorlardı. Başkaları ise,
olamaz, Mesih Celile'den mi gelecek,
dediler.
Kutsal yazıda Mesih Davud'un soyundan, Davud'un yaşadığı Betlehem köyünden gelecek denmemiş midir?
Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. Bazıları onu yakalamak istedilerse de kimse ona el sürmedi.
Yahudi önderlerin imansızlığı.
Görevliler geri dönünce başkâhinlerle Ferisiler,
niçin onu getirmediniz
diye sordular. Görevliler,
hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır,
karşılığını verdi. Ferisiler,
yoksa siz de mi aldandınız,
dediler.
Önderlerden ya da Ferisilerden ona iman eden oldu mu hiç? Kutsal yasayı bilmeyen bu halk lanetlidir.
İçlerinden biri, daha önce İsa'ya gelmiş olan Nikodim onlara şöyle dedi.
Yasamıza göre bir adamı dinlemeden, onun ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu?
Ona,
yoksa sen de mi Celile'densin,
diye karşılık verdiler.
Araştır, bak, Celile'den peygamber çıkmaz.
Bundan sonra herkes evine gitti.
Bölüm 8. Zinada yakalanan kadın.
İsa ise Zeytin Dağı'na gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk onun yanına geliyordu. O da oturup onlara ders vermeye başladı. Din bilginleri ve Ferisiler zinada yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya,
öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı,
dediler.
Musa yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin?
bunları İsa'yı sınamak ve suçlayabilmek için söylüyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve...
Aranızda günahsız olan ona ilk taşı atsın,
dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya koyuldu. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın da orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona...
Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?
Diye sordu. Kadın...
Hiçbiri efendim,
dedi. İsa...
Ben de seni yargılamıyorum,
dedi.
Git, artık bundan sonra günah işleme.
Geçerli tanıklık.
İsa yine halka seslenip şöyle dedi.
Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur.
Ferisiler.
Sen kendin için tanıklık ediyorsun. Tanıklığın geçerli değil,
dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi.
Kendim için ben tanıklık ediyorsam da tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam. Ama yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim. Ben ve beni gönderen baba birlikte yargılarız. Yasanızda da iki kişinin tanıklığı geçerlidir diye yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden bir ben varım. Ayrıca beni gönderen baba da benim için tanıklık ediyor.
O zaman ona...
Baban nerede?
Diye sordular. İsa şu karşılığı verdi.
Siz ne beni tanırsınız ne de babamı. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız.
İsa bu sözleri tapınakta ders verirken para toplanan yerde söyledi. Kimse onu yakalamadı. Çünkü saati henüz gelmemişti. İsa yine onlara...
Ben gidiyorum. Beni arayacaksınız. Ve günahınızın içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz,
dedi. Yahudiler...
Yoksa kendini mi öldürecek,
dediler.
Çünkü benim gideceğim yere siz gelemezsiniz, diyor.
İsa onlara...
Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım,
dedi.
Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim. İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz dedim. Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz.
Ona...
Sen kimsin?
Diye sordular. İsa...
Başlangıçtan beri size ne söyledimse oyum,
dedi.
Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben ondan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum.
İsa'nın kendilerine babadan söz ettiğini anlamadılar. Bu nedenle İsa şöyle dedi.
İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama bu sözleri babanın bana öğrettiği gibi söylediğimi anlayacaksınız. Beni gönderen benimledir. O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım.
Bu sözler üzerine birçokları ona iman etti.
İbrahim'in çocukları, iblisin çocukları.
İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere,
eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak,
dedi.
Biz İbrahim'in soyundanız,
diye karşılık verdiler.
Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsun?
İsa,
size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir,
dedi.
Köle, ev halkının sürekli bir üyesi değildir. Ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz.
Bizim babamız İbrahim'dir,
diye karşılık verdiler. İsa,
İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in yaptıklarını yapardınız,
dedi.
Ama şimdi beni Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz.
Biz zinadan doğmadık. Bir tek babamız var, o da Tanrı'dır,
dediler. İsa,
Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz,
dedi.
Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz.
İsa'nın yüceliği.
Yahudiler ona şu karşılığı verdiler.
Sen cin çarpmış bir Samiriyelisin demekte haklı değil miyiz?
İsa,
beni cin çarpmadı,
dedi.
Ben babamı onurlandırıyorum ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir.
Yahudiler,
seni cinin çarptığını şimdi anlıyoruz,
dediler.
İbrahim öldü, peygamberler de öldüler. Oysa sen bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyorsun. Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü, peygamberler de öldüler. Sen kendini kim sanıyorsun?
İsa şu karşılığı verdi.
Eğer ben kendimi yüceltirsem yüceliğim hiçtir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanırım. Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. Ama ben onu tanırım ve sözüne uyarım. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi.
Yahudiler,
sen daha 50 yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün?
Dediler. İsa,
size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım,
dedi. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar ama o gizlenip tapınaktan çıktı.
Bölüm 9. Kör bir adam iyileştiriliyor.
İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya,
Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör oldu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı?
Diye sordular. İsa şu cevabı verdi.
Ne kendisi ne de anne babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor. O zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim.
Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü, tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama,
git, Şiloha havuzunda yıkan,
dedi. Şiloha, gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak döndü. Komşuları ve onu daha önce direnirken görenler,
oturup dilenen adam değil mi bu?
Dediler. Kimi?
Evet, odur.
Dedi. Kimi de?
Hayır, ama ona benziyor.
Dedi. Kendisi ise?
Ben oyum.
Dedi.
Öyleyse gözlerin nasıl açıldı?
Diye sordular. O da şöyle cevap verdi.
İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü. Ve bana Şiloha'ya git, yıkan dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı.
Ona?
Nerede o?
Diye sordular.
Bilmiyorum.
Dedi.
Ferisilerin soruşturması.
Önceleri kör olan adamı ferislerin yanına götürdüler. İsa'nın çamur yapıp adamın gözlerini açtığı gün sep günüydü. Bu nedenle ferisiler de adama gözlerinin nasıl açıldığını sordular. O da,
İsa gözlerime çamur sürdü. Yıkandım ve şimdi görüyorum.
Dedi. Bunun üzerine ferisilerin bazıları,
bu adam Tanrı'dan değildir.
Dediler.
Çünkü sept günüyle ilgili buyruğa uymuyor.
Ama başkaları,
günahkar bir adam nasıl böyle mucizeler yapabilir?
Dediler. Böylece onların arasında ayrılık doğdu. Önceleri kör olan adama yine sordular.
Senin gözlerini açtığına göre onun hakkında sen ne dersin?
Adam,
o bir peygamberdir.
Dedi. Yahudiler gözleri açılmış olan adamın annesiyle babasını çağırmadan onun daha önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına inanmadılar. Onlara,
kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki şimdi nasıl görüyor?
Diye sordular. Adamın annesiyle babası şu karşılığı verdiler.
Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör doğduğunu biliyoruz. Ama şimdi nasıl gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz. Ona sorun. Ergin yaştadır. Kendisi için kendisi konuşsun.
Yahudilerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü Yahudiler İsa'nın Mesih olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek için aralarında söz birliği etmişlerdi. Bundan dolayı adamın annesiyle babası,
ergin yaştadır, ona sorun,
dediler. Önceleri kör olan adamı ikinci kez çağırıp,
Tanrı'yı yücelt,
dediler.
Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz.
O da şöyle cevap verdi.
Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Kördüm, şimdi görüyorum.
O zaman ona,
sana ne yaptı? Gözlerini nasıl açtı?
Dediler. Onlara,
size demin söyledim ama dinlemediniz.
Dedi.
Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz? Yoksa siz de mi onun öğrencileri olmak niyetindesiniz?
Adama söverek,
onun öğrencisi sensin.
Dediler.
Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Tanrı'nın Musa ile konuştuğunu biliriz. Ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz.
Adam onlara şu karşılığı verdi.
Şaşılacak şey. Onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Ama gözlerimi o açtı. Tanrı'nın günahkarları dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı kendisine tapan ve istediğini yerine getiren kişiyi dinler. Dünya var olalı bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Bu adam Tanrı'dan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı.
Onlar buna karşılık,
tamamen günahlar içinde doğdun. Sen mi bize ders vereceksin?
Diyerek onu dışarı attılar.
Ruhsal körlük.
İsa adamı kovduklarını duydu, onu bularak,
sen insanoğluna iman ediyor musun?
Diye sordu. Adam şu cevabı verdi.
Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim.
İsa.
Onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur.
Dedi. Adam.
Rab, iman ediyorum.
Diyerek İsa'ya tapındı. İsa.
Görmeyenler görsün. Görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim.
Dedi. Onun yanında bulunan bazı ferisiler bu sözleri işitince,
yoksa biz de mi körüz?
Diye sordular. İsa,
kör olsaydınız günahınız olmazdı.
Dedi.
Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor.
Bölüm 10. İyi Çoban.
Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler. O da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider. Koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Bir yabancının peşinden gitmezler. Ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar.
İsa onlara bu örneği anlattıysa da ne demek istediğini anlamadılar. Bunun için İsa yine,
size doğrusunu söyleyeyim,
dedi.
Ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu. Ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam, kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım.
Bu sözlerden dolayı Yahudiler arasında yine ayrılık doğdu. Birçoğu,
onu cin çarpmış, delidir. Niçin onu dinliyorsunuz?
Diyorlardı. Başkaları ise,
bunlar cin çarpmış bir adamın sözleri değildir,
dediler.
Cin, körlerin gözlerini açabilir mi?
Yahudilerin imansızlığı.
O sırada Kudüs'te tapınağın açılışını anma bayramı vardı. Mevsim kıştı. İsa tapınakta Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudiler onun çevresini sararak,
bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın?
Dediler.
Eğer Mesih isen bize açıkça söyle.
İsa onlara şu karşılığı verdi.
Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi işitirler. Ben onları tanırım. Onlar da beni izlerler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz.
Yahudiler onu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara,
size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim,
dedi.
Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?
Yahudiler şöyle cevap verdiler.
Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.
İsa şu karşılığı verdi.
Yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazı da geçerliliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfür ediyorsun dersiniz. Eğer babamın işlerini yapmıyorsam bana iman etmeyin. Ama yapıyorsam bana iman etmeseniz bile yaptığım işlere iman edin. Öyle ki babanın bende, benim de babada olduğumu bilesiniz ve anlayasınız.
Onu yine yakalamaya çalıştılarsa da ellerinden sıyrılıp kurtuldu. Tekrar Şeria Nehri'nin ötesine, Yahya'nın başlangıçta vaftiz ettiği yere gitti ve orada kaldı. Birçokları,
Yahya hiç mucize yapmadı. Ama bu adam için söylediklerinin hepsi doğru çıktı,
diyerek İsa'ya geldiler ve orada birçokları ona iman etti.
Bölüm 11. Lazar'ın ölümü.
Meryem ile kız kardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rabbe hoş kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya,
"Rab, sevdiğin kişi hasta,"
diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince,
"Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Ama Tanrı'nın yüceliğine ve dolayısıyla Tanrı oğlunun yüceltilmesine yarayacak,"
dedi. İsa Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu işitince bulunduğu yerde iki gün daha kaldı. Sonra öğrencilere,
"Yahudiye'ye dönelim,"
dedi. Öğrenciler ona,
"Rabbi,"
dediler.
"Yahudiler demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun?"
İsa şu karşılığı verdi.
"Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur."
Bu sözleri söyledikten sonra,
"Dostumuz Lazar uyumuştur,"
diye ekledi.
"Ama onu uyandırmaya gidiyorum."
Öğrenciler,
"Rab,"
dediler,
"uyumuşsa iyileşecektir."
İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu. Ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sandılar. Bunun üzerine İsa açıkça,
"Lazar öldü,"
dedi.
"İman etmeniz için orada bulunmadığıma sizin yararınıza seviniyorum. Şimdi yanına gidelim."
İkiz diye anılan Thomas diğer öğrencilere,
"Biz de gidelim. Onunla birlikte ölelim,"
dedi.
Marta ile Meryem'in yası.
İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya, Kudüs'e 15 ok atımı kadar uzaklıktaydı. Yahudilerin birçoğu, Marta ile Meryem'i kardeşlerinin ölümünden dolayı teselli etmek için yanlarına gelmişlerdi. Marta İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta İsa'ya,
"Rab,"
dedi,
"burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum."
İsa,
"Kardeşin dirilecektir,"
dedi. Marta,
"Son gün diriliş günü. Onun dirileceğini biliyorum,"
dedi. İsa ona,
"Diriliş ve yaşam benim,"
dedi.
"Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?"
Marta,
"Evet Rab,"
dedi.
"Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim."
Bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı.
"Öğretmen burada, seni çağırıyor,"
dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak,
"Rab,"
dedi,
"burada olsaydın kardeşim ölmezdi."
Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın ruhunu hüzün kapladı. Yüreği sızladı.
"Onu nereye koydunuz?"
diye sordu. Ona,
"Rab, gel gör,"
dediler. İsa ağladı. Yahudiler,
"Bakın, onu ne kadar seviyormuş,"
dediler. Ama içlerinden bazıları,
"Körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi?"
dediler.
İsa Lazar'ı diriltiyor.
İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde de bir taş duruyordu. İsa,
"Taşı kaldırın,"
dedi. Ölenin kız kardeşi Marta,
"Rab, o artık kokmuştur. Öleli 4 gün oldu,"
dedi. İsa ona,
"Ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi?"
dedi. Bunun üzerine taşı kaldırdılar. İsa gözlerini gökyüzüne dikerek şöyle dedi,
"Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim."
Bunları söyledikten sonra yüksek sesle,
"Lazar, dışarı çık,"
diye bağırdı. Ölü elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü bezle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa onlara,
"Onu çözün ve bırakın gitsin,"
dedi.
İsa'yı öldürme tasarısı.
O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama içlerinden bazıları Ferislere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler. Bunun üzerine başkâhinler ve Ferisiler yüksek kurulu toplayıp dediler ki,
"Ne yapacağız? Bu adam birçok mucizeler yapıyor. Onu böyle kendi başına bırakırsak herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar."
İçlerinden biri, o yılın başkâhini olan Kayafa,
"Hiçbir şey bilmiyorsunuz,"
dedi.
"Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz?"
Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak İsa'nın ulusun uğruna ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Böylece o günden itibaren onu öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir yere, Efraim denilen kente gitti. Öğrencileriyle birlikte orada kaldı. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. Taşradakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Kudüs'e gitti. Orada İsa'yı arıyorlardı. Tapınaktayken birbirlerine,
"Ne dersiniz? Bayrama hiç gelmeyecek mi?"
diyorlardı. Baş kahinlerle ferisiler onu yakalayabilmek için yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı.
Bölüm 12. İsa Beytanya'da.
İsa fısıh bayramından 6 gün önce ölümden dirilttiği Lazar'ın bulunduğu Beytanya'ya geldi. Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Marta da hizmet ediyordu. İsa ile birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazar'dı. Meryem çok değerli, saf, Hint sümbülü yağından yarım litre getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu. Ama öğrencilerinden biri, İsa'yı sonradan ele verecek olan Yahuda İskariyot,
"Bu yağ neden 300 dinara satılıp parası yoksullara verilmedi?"
dedi. Bunu yoksullarla ilgilendiği için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan aşırıyordu. İsa,
"Kadını rahat bırak,"
dedi.
"Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. Yoksullar her zaman aranızdadır. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım."
Yahudilerden büyük bir kalabalık İsa'nın Beytanya'da bulunduğunu öğrendi. Ve yalnız İsa için değil, onun ölümden dirilttiği Lazar'ı da görmek için oraya geldi. Baş kahinler ise Lazar'ı da öldürmeyi tasarladılar. Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu.
İsa'nın Kudüs'e girişi.
Ertesi gün bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa'nın Kudüs'e gelmekte olduğunu duydu. Hurma dalları alarak onu karşılamaya çıktılar.
"Hozana! Rabbin adıyla gelene, İsrail'in kralına övgüler olsun!"
diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi, "Korkma Siyon kızı, bak kralın bir sıpaya binmiş geliyor." Öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin onun hakkında yazıldığını, halkın bunları onun için yapmış olduğunu hatırladılar. Lazar'ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa ile birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. Bunun üzerine halk İsa'yı karşılamaya çıktı. Çünkü onun bu mucizeyi yaptığını duymuşlardı. Ferisiler ise birbirlerine,
"Görüyorsunuz ya, elinizden hiçbir şey gelmiyor. İşte tüm dünya onun peşine takılmış,"
dediler.
İsa öleceğini önceden bildiriyor.
Bayramda tapınmak üzere Kudüs'e gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar Celile'nin Betsaida kentinden olan Filipus'a gelerek,
"Efendimiz, İsa'yı görmek istiyoruz,"
diye rica ettiler. Filipus gitti, bunu Andrea'ya bildirdi. Andrea ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler. İsa,
"İnsanoğlunun yüceltileceği saat geldi,"
diye karşılık verdi.
"Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canından nefret eden onu sonsuz yaşam için saklayacak. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Şimdi yüreğim sıkılıyor. Ne diyeyim? Baba beni bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba, adını yücelt.
Bunun üzerine gökten bir ses geldi.
Adımı yücelttim, yine yücelteceğim.
Orada duran ve bunu işiten kalabalık...
Gök gürledi,
diyordu. Başkaları...
Bir melek onunla konuştu,
diyordu. İsa...
Bu ses benim için değil, sizin içindi,
dedi.
Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim.
İsa bunu nasıl öreceğini belirtmek için söylüyordu. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi.
Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen insanoğlu yukarı kaldırılmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu?
İsa,
Işık kısa bir süre daha aranızdadır,
dedi.
Sizi karanlık basmasın diye ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışığın oğulları olasınız.
İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi.
Yahudilerin inadı.
Gözleri önünde bunca mucize yaptığı halde ona iman etmediler. Bütün bunlar Yeşaya peygamberin söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu. Rab, verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime gösterildi? İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti. Tanrı onların gözlerini kör etti ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki gözleri görmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Bunları söyleyen Yeşaya, İsa'nın yüceliğini görmüş ve onun hakkında konuşmuştu. Bununla beraber önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı. İsa yüksek sesle,
"Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur,"
dedi.
"Beni gören, beni göndereni de görür. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. Söylediğim söz o kişiyi son günde yargılayacaktır. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. Onun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu bilirim. Ne söylüyorsam babanın bana söylediği gibi söylüyorum.
Bölüm 13. Alçak gönüllülük örneği.
Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları sevmiş olarak sonuna kadar sevdi. Akşam yemeği sırasında İblis, Simon oğlu Yahuda İskariot'un yüreğine İsa'yı ele verme isteğini koymuştu bile. İsa, babanın her şeyi kendisine emanet ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, abasını bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa Simon Petrus'a geldi. Simon,
Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?
Dedi. İsa ona şu cevabı verdi.
Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın.
Petrus,
benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın,
dedi. İsa,
seni yıkamazsam benimle payın olmaz,
cevabını verdi. Simon Petrus,
Rab, yalnız ayaklarımı değil, ellerimi de, başımı da yıka,
dedi. İsa ona dedi ki,
yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka ihtiyacı yoktur. Sizler de temizsiniz ama hepiniz değil.
İsa kendisini kimin ele vereceğini biliyordu. Bu nedenle hepiniz temiz değilsiniz demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Onlara,
size ne yaptığımı anlıyor musunuz?
Dedi.
Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek verdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden üstün değildir. Elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Madem ki bu şeyleri biliyorsunuz, onları yaparsanız size ne mutlu.
İsa'ya ihanet.
Hepiniz için söylemiyorum. Ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana el kaldırdı diyen kutsal yazı yerine gelsin diye böyle oluyor. Size şimdiden bunlar olmadan önce söylüyorum ki bunlar olunca benim o olduğuma inanasınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur.
İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça konuşarak,
size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri beni ele verecek,
dedi. Öğrenciler kimden söz ettiğini merak ederek birbirlerine baktılar. Öğrencilerden biri İsa'nın bağrına yaslanmıştı. İsa onu severdi. Simon Petrus bu öğrenciye kimden söz ettiğini İsa'ya sorsun diye işaret etti. O da İsa'nın göğsüne yaslanmış durumda,
Rab, o kimdir?
Diye sordu. İsa,
lokmayı yemeğe banıp kime verirsem odur,
diye cevap verdi. Sonra lokmayı banıp Simon İskariot'un oğlu Yahuda'ya verdi. Yahuda lokmayı alır almaz şeytan onun içine girdi. İsa da ona,
yapacağını tez yap,
dedi. Sofrada oturanların hiçbiri İsa'nın bu sözleri neden söylediğini anlamadı. Para kutusu Yahuda'da olduğundan bazıları İsa'nın ona, bayram için bize gerekli şeyleri al ya da yoksullara bir şeyler ver demek istediğini sandılar. Yahuda lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu.
Birbirinizi sevin.
Yahuda dışarı çıkınca İsa,
İnsanoğlu şimdi yüceltilmiştir,
dedi.
Tanrı da onda yüceltilmiş oluyor. Tanrı onda yüceltildiğine göre Tanrı da onu kendinde yüceltecek ve hemen yüceltecektir. Çocuklar, kısa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksınız. Ama Yahudilere söylediğim gibi şimdi size de söylüyorum. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.
Petrus İsa'yı inkar edecek.
Simon Petrus ona,
"Rab, nereye gidiyorsun?"
diye sordu. İsa,
"Gideceğim yere şimdilik ardımdan gelemezsin ama sonra geleceksin,"
diye cevap verdi. Petrus ona,
"Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyeyim? Senin için canımı veririm,"
dedi. İsa şöyle cevap verdi.
"Benim için canını mı vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim. Horoz ötmeden sen beni 3 kez inkar edeceksin."
Bölüm 14. İsa, Tanrı'ya giden yol.
Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.
Thomas,
Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz?"
dedi. İsa ona,
"Yol, gerçek ve yaşam benim,"
dedi.
"Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanımış olsaydınız babamı da tanıyacaktınız. Artık onu tanıyorsunuz. Onu gördünüz."
Filipus,
"Rab, bize babayı göster. Bu bize yeter,"
dedi. İsa,
"Filipus,"
dedi.
"Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Benim babada, babanın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum. Ama bende yaşayan baba kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin. Ben babadayım. Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman edenin kendisi de yapacak. Hatta daha büyüklerini de yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla her ne dilerseniz yapacağım. Benim adımla bir şey dilerseniz yapacağım."
Kutsal Ruh Vaadi.
"Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim ve o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Az sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım. Siz bendesiniz. Ben de sizdeyim. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse işte beni seven odur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.
Yahuda İskariot değil ona.
Rab nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin
diye sordu. İsa ona şu karşılığı verdi.
Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Beni sevmeyen sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen babanındır. Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı, kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Size gidiyorum. Ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Bunları size şimdiden, her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız. Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Ama dünyanın babayı sevdiğimi ve babanın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Kalkın, buradan gidelim.
Bölüm 15. Asma ile çubuklar.
Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende olup meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Her meyve vereni de daha çok versin diye budar. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın. Ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım. Siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Çünkü bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileyin, size verilecektir. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demem. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz. Meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki benim adımla babadan ne dilerseniz size versin. Size şu buyruğu veriyorum. Birbirinizi sevin.
Dünyanın nefreti.
Dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Benim size söylediğim sözü hatırlayın. Köle efendisinden üstün değildir. Bana zulmettilerse size de zulmedecekler. Benim sözüme uydularsa sizinkine de uyacaklar. Bütün bunları size benim adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni göndereni tanımıyorlar. Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım günahları olmazdı. Ama şimdi günahları için özürleri yoktur. Benden nefret eden babamdan da nefret eder. Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların arasında yapmamış olsaydım günahları olmazdı. Şimdi ise yaptıklarımı gördükleri halde hem benden hem de babamdan nefret ettiler. Bu yasalarında yazılı. Hiçbir neden yokken benden nefret ettiler. Sözü yerine gelsin diye oldu. Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman o bana tanıklık edecek. Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz.
Bölüm 16.
Bunları size sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim. Sizi havra dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki sizi öldüren herkes Tanrı'ya hizmet ettiğini sanacak. Bunları ne babayı ne de beni tanımadıkları için yapacaklar. Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız. Başlangıçta bunları size söylemedim. Çünkü sizinle birlikteydim.
Kutsal Ruh'un işleyişi.
Şimdi ise beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki içinizden hiçbiri bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ama size bunları söylediğim için yüreğiniz elemle doldu. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya gösterecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum ve artık beni görmezsiniz. Yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince size her gerçeği yöneltecek. O kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız işittiklerini söyleyecek. Ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek. Babanın her nesi varsa benimdir. Benim olandan alacak ve size bildirecek. Dememin nedeni budur. Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz.
Eleminiz sevince dönüşecek.
Öğrencilerinden bazıları birbirlerine şöyle dediler.
Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz. Ve çünkü babaya gidiyorum diyor. Ne demek istiyor?
Böylece.
Kısa süre dediği nedir? Söylediklerini anlamıyoruz.
Diyorlardı. İsa kendisine soru sormak istediklerini anladı. Onlara dedi ki.
Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz dedim. Birbirinizle bu sözümü tartışıyorsunuz. Size doğrusunu söyleyeyim. Siz ağlayıp yas tutacaksınız. Dünya ise sevinecektir. Elem çekeceksiniz. Ama eleminiz sevince dönüşecek. Kadın doğum yapacağı zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmiştir. Ama doğurunca dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur. Bunun gibi siz de şimdi elem çekiyorsunuz. Ama sizi yine göreceğim ve yüreğiniz sevinecek. Sevincinizi kimse sizden alamayacak. O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim adımla babadan ne dilerseniz onu size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki sevinciniz tamamlansın. Size bunları örneklerle anlattım. Öyle bir saat geliyor ki artık örneklerle konuşmayacağım. Ama babayı size açıkça tanıtacağım. O gün dileyeceğinizi benim adımla dileyeceksiniz. Sizin için babadan istekte bulunacağımı söylemiyorum. Çünkü beni sevdiğiniz ve babadan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için babanın kendisi sizi seviyor. Ben babadan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum.
Öğrencileri.
İşte şimdi açıkça konuşuyorsun. Hiç örnek kullanmıyorsun.
Dediler.
Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana soru sormasına gerek yok. Tanrı'dan geldiğine bunun için iman ediyoruz.
İsa onlara,
şimdi iman ediyor musunuz?
Diye karşılık verdi.
İşte, hepinizin evlerinize gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor. Geldi bile. Ama ben yalnız değilim. Baba benimle birliktedir. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun. Ben dünyayı yendim.
Bölüm 17. İsa dua ediyor.
İsa bunları söyledikten sonra gözlerini gökyüzüne dikip şöyle dedi.
Baba, saat geldi. Oğlunu yücelt ki oğul da seni yüceltsin. Çünkü sen ona tüm insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki ona verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin. Sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt. Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senin diler. Bana verdiğin ve senin sözüne uydular. Bana verdiğin her şeyin senden olduğunu şimdi biliyorlar. Çünkü bana ilettiğin sözleri onlara ilettim. Onlar da kabul ettiler. Senden çıkıp geldiğimi gerçekten anladılar. Beni senin gönderdiğine iman ettiler. Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. Benim olan her şey senindir. Seninkiler de benimdir. Ben onlarda yüceltildim. Ben artık dünyada değilim. Ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin adınla koru ki bizim gibi bir olsunlar. Kendileriyle birlikte olduğum sürece bana verdiğin adınla onları esirgeyip korudum. Kutsal yazı yerine gelsin diye mahva giden adamdan başka işlerinden hiçbiri mahvolmadı. İşte şimdi sana geliyorum. Sevincimin onlarda tamamlanması için bunları dünyadayken söylüyorum. Ben onlara senin sözünü ilettim. Dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum.
Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim. Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin. Adil baba, dünya seni tanımıyor ama ben seni tanıyorum. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar. Bana olan sevgin onlarda olsun. Ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim. Ve bildirmeye devam edeceğim.
Bölüm 18. İsa tutuklanıyor.
İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi'nin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa ile öğrencileri bu bahçeye girdiler. Onu ele veren Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü İsa öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle başkâhinlerin ve ferisilerin gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı. İsa başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara,
"Kimi arıyorsunuz?"
diye sordu.
"Nasıralı İsa'yı!"
diye karşılık verdiler. İsa onlara,
"Benim!"
dedi. Onu ele veren Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. İsa benim deyince gerileyip yere düştüler. Bunun üzerine İsa onlara yine,
"Kimi arıyorsunuz?"
diye sordu.
"Nasıralı İsa'yı!"
dediler. İsa,
"Size söyledim, benim!"
dedi.
"Eğer beni arıyorsanız bunları bırakın gitsinler."
Kendisinin daha önce söylediği,
"Senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim"
şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle konuştu. Simon Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı. İsa Petrus'a,
"Kılıcını kınına koy. Babanın bana verdiği kaseden içmeyeyim mi?"
dedi. Bunun üzerine asker bölüğü, komutan ve Yahudilerin gönderdiği görevliler İsa'yı tutup bağladılar. Onu önce o yılın başkâhini olan Kayafa'nın kayınbabası Hanna'ya götürdüler. Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olduğunu Yahudilere öğütleyen Kayafa idi.
Petrus'un ilk inkarı.
Simon Petrus'la başka bir öğrenci İsa'nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin tanıdığı olduğu için İsa ile birlikte başkâhinin avlusuna girdi. Petrus ise dışarıda kapının yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı öbür öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus'u içeri götürdü. Kapıcı kız Petrus'a,
"Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?"
diye sordu. Petrus?
Hayır değilim,
dedi. Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte durmuş ısınıyordu.
Başkâhinin soruşturması.
Başkâhin İsa'ya öğrencileri ve öğretişiyle ilgili sorular sordu. İsa ona şöyle cevap verdi.
Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta ders verdim. Gizli hiçbir şey söylemedim. Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı işitenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar.
İsa bunları söyleyince yanında duran görevlilerden biri,
başkâhine nasıl böyle karşılık verirsin?
Diyerek ona bir tokat attı. İsa ona,
eğer yanlış bir şey söyledimse yanlışımı göster,
diye cevap verdi.
Ama söylediklerim doğruysa niçin bana vuruyorsun?
Bunun üzerine Hanna onu bağlı olarak başkâhin Kayafa'ya gönderdi.
Petrus'un ikinci ve üçüncü inkarı.
Simon Petrus hala ateşin yanında durmuş ısınıyordu. Ona,
sen de onun öğrencilerinden değil misin?
Dediler.
Hayır değilim,
diyerek inkar etti. Başkâhinin kölelerinden biri Petrus'un kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle Petrus'a,
bahçede seni onunla birlikte görmedim mi?
Diye sordu. Petrus yine inkar etti ve tam o anda horoz öttü.
İsa Vali Pilatus'un önünde.
Sabah erkenden Yahudiler İsa'yı Kayafa'nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi.
Bu adamı neyle suçluyorsunuz?
Diye sordu. Ona şu karşılığı verdiler.
Bu adam kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik.
Pilatus onlara,
onu siz alın kendi yasanıza göre yargılayın,
dedi. Yahudiler,
bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok,
dediler. Bu şeyler İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diye oldu. Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp ona,
sen Yahudilerin kralı mısın?
Diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi.
Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun? Yoksa benim hakkımda başkaları mı sana söyledi?
Pilatus,
ben Yahudi miyim?
Dedi.
Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın?
İsa,
benim krallığım bu dünyadan değildir,
diye karşılık verdi.
Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım Yahudilere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir.
Pilatus,
demek sen bir kralsın öyle mi?
Dedi. İsa,
söylediğin gibi ben kralım,
karşılığını verdi.
Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yan olan herkes benim sesimi işitir.
Pilatus ona,
gerçek nedir?
Diye sordu. Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya, Yahudilerin yanına çıktı. Onlara,
ben onda hiçbir suç görmüyorum,
dedi.
Ama sizin bir geleneğiniz var. Her fısıh bayramında sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin kralını sizin için salıvermemi ister misiniz?
Onlar yine,
bu adamı değil, Barabas'ı isteriz,
diye bağırıştılar. Oysa Barabas bir hayduttu.
Bölüm 19. İsa ölüme mahkum ediliyor.
O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor renkte bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor,
"Yaşa ey Yahudilerin kralı!"
diyor, yüzüne tokat atıyorlardı. Pilatus yine dışarı çıktı Yahudilere,
"İşte onu dışarıya size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulamadığımı bilesiniz,"
dedi. Böylece İsa başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara,
"İşte o adam,"
dedi. Baş kahinler ve görevliler İsa'yı görünce,
"Çarmıha ger! Çarmıha ger!"
diye bağırdılar. Pilatus,
"Onu kendiniz alın, çarmıha girin,"
dedi.
"Ben onda bir suç görmüyorum."
Yahudiler şu karşılığı verdiler,
"Bizim bir yasamız var. O yasaya göre onun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı oğlu olduğunu ileri sürüyor."
Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. Yine vali konağına girip İsa'ya,
"Sen nereden geliyorsun?"
diye sordu. İsa ona cevap vermedi. Pilatus,
"Benimle konuşmayacak mısın?"
dedi.
"Seni salıvermeye yetkim olduğu gibi çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun?"
İsa,
"Sana gökten verilmemiş olsaydı benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı,"
diye karşılık verdi.
"Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür."
Bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler,
"Bu adamı salıverirsen Sezar'ın dostu değilsin,"
diye bağırıştılar.
"Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı gelmiş olur."
Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş döşeme, İbranice'de Gabbata denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. O gün fısıh bayramına hazırlık günüydü. Saat 12 sularıydı. Pilatus Yahudilere,
"İşte sizin kralınız,"
dedi. Onlar,
"Yok et onu, yok et, çarmıha ger,"
diye bağırıştılar. Pilatus,
"Kralınızı mı çarmıha gireyim?"
diye sordu. Baş kahinler,
"Sezar'dan başka kralımız yok,"
karşılığını verdiler. Bunun üzerine Pilatus, İsa'yı çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti.
İsa çarmıha geriliyor.
Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp, kafatası İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. Onu orada çarmıha gerdiler. Onunla birlikte iki kişiyi daha, İsa ortada, onlar da iki yanında olmak üzere çarmıha gerdiler. Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yafta da şöyle yazılıydı: Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı. İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılmış olan bu yaftayı Yahudilerin birçoğu okudu. Bu yüzden Yahudilerin baş kahinleri Pilatus'a,
"Yahudilerin kralı diye yazma,"
dediler.
"Kendisi ben Yahudilerin kralıyım dedi diye yaz."
Pilatus,
"Ne yazdımsa yazdım,"
karşılığını verdi. Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra onun giysilerini aldılar. Her birine birer pay düşecek biçimde 4 parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine,
"Bunu yırtmayalım,"
dediler.
"Kimin olacak diye kura çekelim."
Bu olay şu kutsal yazı yerine gelsin diye oldu. Giysilerimi aralarında paylaştılar. Elbisem üzerine kura çektiler. Bunları askerler yaptı. İsa'nın çarmıhının yanında ise annesi, annesinin kız kardeşi Klopa'nın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine,
"Anne, işte oğlun,"
dedi. Sonra öğrenciye,
"İşte annen,"
dedi. O andan itibaren öğrenci Meryem'i kendi evine aldı.
İsa'nın ölümü.
Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek, kutsal yazının yerine gelmesi için,
"Susadım,"
dedi. Orada ekşimiş üzüm suyu dolu bir kap vardı. Üzüm suyuna batırılmış bir süngeri Zufa dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa üzüm suyunu tadınca,
"Tamamlandı,"
dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Yahudiler Pilatus'tan çarmıha gerilmiş adamların bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan cesetlerin sept günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o sept günü büyük bayramdı. Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa ile birlikte çarmıha gerilmiş olan öteki adamın bacaklarını kırdılar. Ama İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Onun için bacaklarını kırmadılar. Bununla birlikte askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir, siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. Bunlar onun bir tek kemiği kırılmayacaktır diyen kutsal yazının yerine gelmesi için olmuştur. Yine başka bir yazıda, bedenini deştikleri adama bakacaklar deniyor.
İsa'nın gömülmesi.
Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa'nın cesetini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. Yusuf İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudilerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince Yusuf gelip İsa'nın cesetini kaldırdı. Daha önce geceleyin İsa'nın yanına gelmiş olan Nikodim de 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır özü alarak geldi. İkisi İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten beze sardılar. İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. O gün Yahudilerin hazırlık günüydü. Mezarda yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular.
Bölüm 20. İsa'nın dirilişi.
Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. Onlara,
"Rabbi mezardan almışlar. Nereye koyduklarını da bilmiyoruz,"
dedi. Bunun üzerine Petrus'la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara doğru gittiler. İkisi birlikte koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri baktı, keten bezleri yerde serili gördü. Ama içeri girmedi. Ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Yerde duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan mendili gördü. Mendil keten bezlerle birlikte değildi. Ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardı.
İsa Mecdelli Meryem'e görünüyor.
Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı, beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayak ucunda oturuyordu. Meryem'e,
"Kadın, niçin ağlıyorsun?"
diye sordular. Meryem,
"Rabbimi almışlar,"
dedi.
"Onu nereye koyduklarını bilmiyorum."
Bunları söyledikten sonra arkasına döndü, İsa'nın orada ayakta durduğunu gördü. Ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa,
"Kadın, niçin ağlıyorsun?"
dedi.
"Kimi arıyorsun?"
Meryem onu bahçıvan sanarak,
"Efendim,"
dedi.
"Eğer onu sen götürdünse nereye koyduğunu bana söyle de gidip onu alayım."
İsa ona,
"Meryem,"
dedi. O da döndü İsa'ya, Aramice,
"Rabbuni,"
dedi. Rabbuni, öğretmenim demektir. İsa,
"Bana dokunma,"
dedi.
"Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum."
Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara,
"Rabbi gördüm,"
dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini onlara anlattı.
İsa öğrencilerine görünüyor.
Haftanın o ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudilerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi. Ortalarında durup onlara,
"Size esenlik olsun,"
dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara,
"Size esenlik olsun,"
dedi.
"Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum."
Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek,
"Kutsal ruhu alın,"
dedi.
"Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır."
İsa Thomas'a görünüyor.
12'lerden biri, ikiz diye anılan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona,
"Biz Rabbi gördük,"
dediler. Thomas ise,
"Onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam,"
dedi. 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu.
"Size esenlik olsun,"
dedi. Sonra Thomas'a,
"Parmağını uzat,"
dedi.
"Ellerime bak. Elini uzat. Böğrüme koy. İmansız olma. İmanlı ol."
Thomas ona,
"Rabbim ve Tanrım,"
diye cevap verdi. İsa ona,
"Beni gördüğün için mi iman ettin?"
dedi.
"Görmeden iman edenlere ne mutlu."
İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok mucizeler yaptı. Ne var ki bunlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşamak kavuşasınız diye yazılmıştır.
Bölüm 21. İsa göl kenarında.
Bundan sonra Taberiye Gölü'nün kenarında İsa öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu. Simon Petrus, ikiz diye anılan Thomas, Celile'nin Kana köyünden Nathaniel, Zebedi'nin oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. Simon Petrus ötekilere,
"Ben balık tutmaya gidiyorum,"
dedi. Onlar,
"Biz de seninle geliyoruz,"
dediler. Dışarı çıkıp kayığa bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar. Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler onun İsa olduğunu anlamadılar. İsa,
"Çocuklar, balığınız yok mu?"
diye sordu.
"Yok,"
cevabını verdiler. İsa,
"Ağı kayığın sağ yanına atın, tutarsınız,"
dedi. Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki artık ağı çekemez olmuşlardı. İsa'nın sevdiği öğrenci Petrus'a,
"Bu Rab'tır,"
dedi. Simon Petrus, onun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı. Öbür öğrenciler balık dolu ağı çekerek kayıkla geldiler. Çünkü karadan ancak 200 arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler. İsa onlara,
"Şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin,"
dedi. Simon Petrus kayığa atladı ve tam 153 iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. İsa onlara,
"Gelin yemek yiyin,"
dedi. Öğrencilerden hiçbiri ona,
"Sen kimsin?"
diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. İşte bu, İsa'nın ölümden dirildikten sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü.
İsa, Petrus ve Yuhanna.
Yemekten sonra İsa Simon Petrus'a,
"Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun?"
diye sordu. Petrus,
"Evet Rab,"
dedi.
"Seni sevdiğimi bilirsin."
İsa ona,
"Kuzularımı otlat,"
dedi. İkinci kez yine ona,
"Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun?"
diye sordu. O da,
"Evet Rab, seni sevdiğimi bilirsin,"
dedi. İsa ona,
"Koyunlarımı güt,"
dedi. Üçüncü kez ona,
"Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun?"
diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez "beni seviyor musun?" diye sormasına üzüldü.
"Rab, sen her şeyi bilirsin. Seni sevdiğimi de bilirsin,"
dedi. İsa ona,
"Koyunlarımı otlat,"
dedi.
"Sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın. Başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek."
Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona,
"Ardımdan gel,"
dedi. Petrus arkasına döndü, İsa'nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve
"Rab, seni ele verecek olan kimdir?"
diye soran öğrencidir. Petrus onu görünce İsa'ya,
"Rab, ya bu ne olacak?"
diye sordu. İsa ona,
ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne?
Dedi.
Sen ardımdan gel.
Böylece kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrus'a o ölmeyecek dememişti. Sadece ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne demişti. Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz. İsa'nın yaptığı daha başka birçok şey vardır. Eğer bunlar tek tek yazılsaydı, yazılan kitaplar dünyaya bile sığmazdı sanırım.